Müslümanlar arasında şu anda mevcut olan özellikle İslami cemaatler, vakıflar, gruplar, dernekler arasında mevcut olan ihtilafların hem menşei, sebepleri ve ihtilaf ehli dalaletin lazımı olduğu halde niye ittifak ediyorlar? Bununla alakalı Üstadımız 7 sebep sayıyor. Biz gene geçen derste bir sebebi okuduk. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah izin verirse, Cenab-ı Hakk'ın yardımı da inşallah refik olsa, ikinci ve üçüncü sebepleri bugün mütalaa etmeye, müzakere etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şimdiden okuduğumuz, okuyacağımız dersin tesirini kalbimize nakşetsin, halk etsin inşallah. İkinci sebep, ehli dalaletin zilletindendir ittifakları, ehli hidayetin izzetindendir ihtilafları. Niye onlar ittifak ediyorlar? Niye bizler ihtilaf ediyoruz, ayrılıyoruz? İkinci sebep olarak da, ehli dalalet ittifak ediyorlarsa zilletlerindendir. Ehli hidayet de İhtilaf ediyorsa izzetlerindendir. Ama nasıl bir izzet? Yanlış düşündükleri ve uyguladıkları bir izzet yüzündendir. Yani ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalalet. Ehli dünya dediğimiz sadece dünyayı medar nazar eden, sadece dünyaya çalışan, ahireti düşünmeyen insanlar ehli dünya derken. Ehli dalalet de derken, sapkın grup diye tercüme ediliyor. Yani doğruyu bulmamış, istikamete ermemiş olan ehli dalalet. Hak ve hakikate istinad etmedikleri için. Hak ve hakikat nedir? Kainatta en yüksek hakikat imandır. Bunlar imanı elde etmemiş olan ya da imanı zayıf olan şahısları kastediyoruz. Hak ve hakikate istinad etmedikleri için Cenab-ı Hakk'a, ahirete, fazilete, güzelliklere, fedakarlıklara dayanmadıkları için zayıf ve zelildirler. Tezellül için, zilletleri için kuvvet almaya muhtaçtırlar. Şimdi düşünün ki mesela birisi sultanın oğludur, padişahın oğludur. Böyle birisi başkasına fazla ihtiyaç hissetmez, başka insanlara. Ama birisi de var ki, kendisi diyelim mesela çok böyle fakir bir ailenin çocuğudur. Gariban birisidir. Başkalarından yardım almaya muhtaçtır. Şimdi burada biz meseleyi bu psikolojiden değerlendireceğiz. Ehli iman Allah'a dayanıyor. Allah kainatın sultanıdır. Dolayısıyla benim noktayı istinadım, dayanma kuvvetim kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a iman eden birisi başka birilerine tenezzül eder mi? Hayır. Başka birilerine yardım dilenme gibi bir duruma girer mi? Hayır. Ama birisi de var ki çok gariban, sahipsiz birisi olarak biliniyor. Kim? Ehli küfür. Bunlar gariban ve sahipsiz oldukları için insanlara devamlı dayanma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla onların birbirlerine dayanmaları, ittifak etmeleri böyle bir psikolojik nedene dayanıyor. Yani Allah gibi bir sultanları, Allah gibi bir ilahları kendi itikatları açısından düşünmedikleri için, bulamadıkları için insanlardan kuvvet almaya, medet almaya mecbur kalıyorlar. Dolayısıyla ittifak noktaları bu. Yani ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalalet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için zayıf ve zelildirler. Tezellül için, zilletleri için kuvvet almaya muhtaçtırlar. Kimden kuvvet alacaklar? Allah'ı da bilmiyorlar. Allah'a da dayanmıyorlar. Elbette mevcut olan kuvvetlilerden, insanlardan, makam sahiplerinden. Bu ihtiyaçtan başkasının muavenet ve ittifakına samimi yapışırlar. İhtiyaç hissediyorlar ya. Başkasının muavenet ve ittifakına samimi yapışırlar. Hatta meslekleri dalalet ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Mesleklerine kadar dalalet olsa da ittifakı yine de muhafaza ediyorlar. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik. Kendilerinin yolları haksız. Çünkü dalalet yolundan gidiyorlar. Hakka istinad etmiyor. Allah'ın emrettiği şeye istinad etmiyor. Ama orada bir hakperestlik var. Niye? Çünkü ittifaktaki kuvvetin farkındalar. Bir. O dalalette bir ihlas. Normalde ihlas istikametin yoludur. Ama onlar ehli dalalet olsun. Ehli dalalet oldukları halde o ehli dalalet olmasında da ne yapmışlar? Bir ihlas yolu bulmuşlar. O dinsizlikte dinsizdarane bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar. O ayrılıkta bir vifak, bir yardım yolu bulmuş olurlar ve muvaffak olurlar. Allah böyle insanları da muvaffak eder. Nerede muvaffak eder? Dünyada muvaffak eder. Şimdi ehli küfür birleşse, güçlerini birleştirse, ehli iman dağılsa, güçlerini dağıtsa, dünyevi şartlar içerisinde kim galip gelir? Allah kanun koymuş, kuvvetin bir hakkı var. Dolayısıyla kuvvet devamlı olacak, kuvvet size hakim olacak. Dünyevi şartlarda onlar kazanacak. Ama biz dünya olarak da kazanmak istiyorsak, dünyevi olarak da muvaffak olmak istiyorsak, Allah'ın kainatta koyduğu kanunlara riayet etmekle, uymakla ancak muvaffak olacağız. Çünkü samimi bir ihlas, arkadaşlar samimi bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Yani şerde birileri ihlasla ittifak etmişler. İhlas, bir şeye katışıksız inanmak, başka hiçbir hissi ona katmadan o yolda yürümek. Ama biz ne yapmışız? İstilahi olarak, yani lügavi olarak bu. İhlas katışıksız. Ama istilahi olarak ihlas nedir? Bizde yani kullandığımız, sırf Allah için bir şey yapmak değil mi? Bunların elde ettikleri ihlas, sırf Allah için bir şeye inanmak ve o yolda yürümek manasındaki istilahi manadaki ihlas değil, lügavi manasındaki ihlastır. Kendi davalarına, ehli imanı yok etmek için kullandıkları vasıtalarında başka hiçbir gayeyi ne yapmıyorlar? Katmıyorlar o hedeflerine. Dolayısıyla ciddi bir ihlas. Çünkü samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Buradaki lügavi manadaki ihlas. Mesela bir futbolcu ihlaslı bir şekilde ben dünya kupasını sırtlanacağım derse, o ihlasla çalışsa, kainattaki kanunlara riayet etse, Allah onun omuzlarına o kupayı kaldırtır. Bir insan ben dünyanın fatihi olacağım deyip ona göre çalışsa o ihlasla, o dünyanın fatihi olur. Dolayısıyla biz ne istiyorsak ihlasla ve adetullah kanunlarına riayet etsek, fiili dualarımızı da yapsak, o noktada muvaffak oluruz. Kim ihlas ile ne isterse Allah verir. Evet, men talebe ve cedde ve cede. Bir düsturu hakikattır. Kim neyi ararsa onu bulur. Külliyeti geniş ve genişliği de mesleğimize şamil olabilir. Şimdi Mesnevi Nuriye'de bir yer var. Onu bir okuyayım size. Üstadımız teşhis edemediğim bir latife diyor. Böyle bir latifeden bahsediyor. Teşhis edemedim diyor. Nedir bu? İnsanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, o latife lisanıyla her ne istenirse, velev ki fasık da olsun, Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. Çok dehşetli bir şey. Mesela Karun. Bakın, öyle bir ihlasla zengin olmak istiyorum demiş ki, öyle bir çalışmış ki, Karun'un hazinelerinden hala bahsediyoruz ve Kur'an'da da yer alıyor. Bazı insanlar diyelim mesela, İhlasla öyle bir çalışmış ki ama menfi bir şeyde. Mesela Cengiz Han gibi, mesela Hülagü gibi. İhlasla o davada çalıştıkları için şer dahi olsa, dalalet dahi olsa, küfür dahi olsa o yolda muvaffak oluyorlar. Mesela Lenin'i anlatıyorlar arkadaşlar. Öyle ihlasla çalışmış ki 18 saat kitap okuyormuş adam. Adam 18 saat çalışıyor. Böyle bir adam, öyle bir bütün materyalist felsefeyi okumuş, tetebbü etmiş, adeta yutmuş ki adam ondan sonra oturmuş, başlamış kitap yazmaya, konuştuğu şeyler de tesir etmiş. Velev şer dahi olsa, velev komünizm manasındaki kitaplar ve eserler ve fikirler dahi olsa, velev ki inkar dahi olsa. Bir mümin, bizden birisi, onun o noktada kendi davasına gösterdiği ihlası göstersin, onun muvaffakiyetinden daha fazla muvaffak olur. Niye? Çünkü biz hak yolunda gidiyoruz. Peki niye o muvaffak oluyor da, misal diyorum, ben muvaffak olamıyorum? Çünkü ben Cenab-ı Hak'ta ne istiyorsam Allah bana onu veriyor. O ise istidat lisanıyla Cenab-ı Hak'ta ne istiyorsa, ne istemişse Allah ona da onu vermiş. Bakın. O latife lisanıyla her ne sual edilirse, velev ki fasık da olsun, Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o maklubu, o isteği yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. Yani o latife bana uzaktan göründü. Fakat teşhis edemedim. Çünkü insanda binlerce latifeler, hissiyatlar var. Alaaddin Başar abiye bir ara birisi sordu. Abi dedi, bu latife hangi latife? Dedi, bilmiyorum. Abi dedi, yani hiçbir şey vuramadınız mı? Üstad dedi, ben teşhis edemedim diyorsa daha biz nasıl teşhis edelim? Ama böyle bir latife insanda var. O latife ile biz bir şey istedik mi? Cenab-ı Hak'tan talep ettik mi? Allah onun hürmetine. Velev ki istediğimiz bir şey fıska dair olsa, günaha ve küfre dair olsa bile Allah ona hürmeten yerine getiriyor. Cenab-ı Hak bize de o latife ile meşru, müsbet ve davamıza ait şeyleri istemeye nasip etsin inşallah. Amin. Ama ehli hidayet, bugünkü derste arkadaşlar, hayata dair, hizmetimize dair ve birbirimizle olan münasebete dair çok müthiş düsturlar ve unsurlar bulacağız inşallah. Birkaç böyle önemli noktalar var. Cenab-ı Hak onları izah edebilmeyi de nasip etsin inşallah. Ama ehli hidayet ve diyanet ve ehli ilim ve tarikat, müsbet cemaatler, Allah'a, Kur'an'a hizmet ettiğini dava eden cemaatler, hak ve hakikata isnat ettikleri için. Şimdi Üstadımız 23'ün sözde ne diyor? Hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir, değil mi? En büyük örneği Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kendisi çıktığı bir tek zat, meydana çıktığı vakit, bütün dünya düşman mı? Evet. Dinler düşman mı? Evet. Devletler düşman mı? Evet. Kabilesi düşman mı? Evet. Hatta amcası, en yakınları bile düşman. Ama kendisi la ilahe illallah hakkatına isnat etti ve meydan mücadeleye öyle çıktı. Cenab-ı Hak muvaffak etti mi? Etti. Şimdi burada biz bunu yanlış kullanacağız. Ve kullandığımız için de birbirimizle ittifak etme ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Bundan dolayı da ehli iman gittikçe ne yapıyor? Zayıflıyor. Kainata niye meydan okuyamıyoruz? Hakki iman sahibi olduğumuz halde. Çünkü onun neticelerini görmemenin tek bir sebebi var. Yine biziz. Çünkü yanlış yerde kullanacağız bunu, kullanıyoruz. Bakın. Ama ehli hidayet ve diyanet ve ehli ilim ve tarikat, hak ve hakikate istinad ettikleri için, dayandıkları için ve her biri bizzat tarik-i hakta, hak yolunda yalnız Rabbini düşünüp tevfikine itimat ederek gittiklerinden, Allah beni muvaffak eder diye Allah'a itimat ederek gittiklerinden manen o meslekten gelen izzetleri var. Allah'a itimat ettik mi? Evet. Allah'a istinad ettik mi? Evet. Noktaya istinadımız Allah olunca başka kimseye bir ihtiyacımız var mı? Hayır. Niye? Çünkü imanın bize verdiği bir izzet var. Bu izzeti nerede kullanmak lazım? Biz ehli imanı bir potada eritmek için gerekirse biz bu sükmündeki enaniyetimizi eritip o havuza bir unsur olmak, gerekirse diğerlerinin de nazını çekmek suretiyle beraber çalışmaya teşvik etmemiz gerekirken o izzeti yanlış kullanıyoruz. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok Allah'tan başka deyip bütün ehli imandan ayrılıyor. Zaaf hissettiğimiz vakit insanların yerine Rabbisine müracaat ediyor ehli iman. Rabbisine müracaat eder. Medet ondan ister. Ya Rabbi benim kimseye itimadım yok, sadece sana. Kimseye ihtiyacım yok, yalnız sana diyoruz. Allah'tan medet istiyoruz. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. Meslek ve meşrep soruluyor da bazen. Meslek nedir, meşrep nedir diye. Genel manada şu. Meslek gidilen yoldur. Gidilen yoldur. Meşrep ise gidilen yoldaki farklılıklardır. Mesela şu cemaat bir meslektir. Kur'an'a ve imana farklı bir yoldan hizmet ediyor. Mesela şu cemaat farklı bir meslektir. O da farklı bir yoldan Kur'an'a hizmet ediyor. Ama aynı yolda olduklarını iddia edenlerin farklılıklarına meşrep diyoruz. Misal diyorum, Nur cemaatinin şu kolları var diyoruz. Hepsi Nur cemaati mi? Evet. Hepsi Risale-i Nur okuyup onunla mı hizmet ediyorlar? Evet. Peki farklılık ne? Ben işte böyle yapıyorum, öteki de böyle yapıyorum, öteki de böyle yapıyorum diyorsa işte buna meşrep diyoruz. Ehli iman Allah'a istinad ettiği için zahiri meşrebine, görünüşteki meşrebine muhalif olan insanlara tam bir muavenet etme ihtiyacı hissetmiyor. Ya muavenet etmezsek de hiç olmazsa adavet etmeyelim yani, düşmanlık etmeyelim. Herkes imana, Kur'an'a hizmet ediyor diyeceğiz. Onlara dua edeceğiz. Birisi aleyhlerinde konuştuğu vakit tasih edeceğiz. Aleyhlerinde konuşturtmayacağız. Gıybet ettirtmeyeceğiz. Herkes yoluna devam edecek. Yapsak zaten ittifaktır bu. Onu da yapmıyoruz çoğu kez. İstiyorum ki birisi filan cemaatin aleyhinde atsın. Ben de biraz daha katayım yani. Maalesef. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. İttifaka ihtiyacını göremiyor. İttifak etmeye ihtiyaç hissetmiyor. Dolayısıyla şu cemaat, bu cemaat, şu grup, şu meşrep baktığımız vakit tam olarak ittifak etmeye ihtiyaç hissetmediğimiz için herkes bir arslan gibi ayrı yaşıyor. Belki hodgamlık ve enaniyet varsa, kötüsü bu. Hodgamlık kendine güvenmek, kendi nefsine itimat etmek ve enaniyet varsa, gurur varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehüm ederek, ben haklıyım, diğerleri haksızdır diye tevehüm ederek, ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. Bakın, ittifak etmiyor, birleşmiyor, yardım etme ihtiyacı hissetmiyor, ihtilaf giriyor. Niye? Çünkü bizde enaniyet ve hodgamlık olduğu için kendimizi haklı, muhalif taraftakini de haksız gördüğümüz için devamlı ondan ayrı kendimizi görüp onun aleyhinde Allah muhafaza konuşmaya ve faaliyet göstermeye de tevessül edebiliyoruz. Şimdi ben duysam ki filan cemaat bizim aleyhimize atmış, bir daha onlarla ittifak eder miyiz? Hayır. Belli ki onlar da duysa ki biz aleyhlerini dağıtıyoruz, onlar da bizimle ittifak etmez. Maalesef ve maalesef gerek meşru gerek gayrimeşru, gerek yanlış bir histen gerekse müspet bir histen laf taşıyanlar da çok. Ehli iman bunlara fırsat vermemesi gerekiyor. Bediüzzaman Hazretlerine birisi geliyor. Diyor ki efendim diyor, filan müftü diyor, söylemeye gerek yok nereli olduğunu, filan müftü sizin aleyhinizde epey konuştu, şöyle şöyle dedi. Üstadımız susturuyor. Kardeşim diyor, o benim iman kardeşimdir. Senin bahsettiğin o müftü benim aleyhimde böyle konuşmaz. Konuşmamalı diyor. Bir yanlış anlaşılma var deyip o zatı susturup gönderince o kişi gidiyor o müftüye aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki ben diyor Bediüzzaman'a gittim. Senin söylediklerini anlattım ama bana böyle böyle dedi deyince adam bir anda bakıyorsunuz yelkenleri indirip Bediüzzaman'dan özür dileme ihtiyacı hissediyor. Eğer bir insan muhalifini mağlup etmek istiyorsa kötülüğüne karşı, fenalığına karşı iyilikle mukabele edecek. Karşıdaki insanın da insafı sönmemişse, kalbi ölmemişse elbette hakkı ne yapacak? Bulacaktır. Cenab-ı Hak bize de böyle bir insaflı vicdan nasip etsin inşallah. Amin. Haksız tevehüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer, ihlası kaçırır, vazifesi zir-ü zeber olur. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi 9 emirdir. Bize burada arkadaşlar 9 tane emir terettüp ediyor. Eğer biz Kur'an'ın talebesi olduğumuzu iddia ediyorsak lütfen yani Kur'an'dan bu dersleri almaya azami derece gayret edelim. Kur'an'dan doğrudan alamıyorum ancak ondan istifade etmiş bir alimin eserlerinden alıyorum diyorsak ve şu anda da Bediüzzaman'ın rahle-i tedrisinde bulunup bu dersleri alıyorsak, hiç olmazsa Bediüzzaman'ın musluğundan Kur'an'ın bu sularını, bu nimetlerini alalım. Şu anda burada Bediüzzaman eseri, ehli imanla yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmenin 9 emrini bize veriyor. Şu 9 emir için ne dememiz gerekiyor? Baş ve göz üstüne bu emirleri ben alayım, elimden geldiği kadar da uygulamaya çalışayım diyeceğiz. Biz mesela bazen hasta oluyoruz, doktora gidiyoruz değil mi? Doktora gidiyoruz. Doktor ne diyor? Al sana diyor şu ilaçları, her gün 3 öğün, yemeklerden sonra kullan, şu vakitten sonra tekrar bana gel. Biz bunu en azından gelecek haftaya tekrar gelirken bunların kaçta kaçısını uyguladık diye kendi kendimizi bir sorgulayalım yani. Şu 9 dediğimiz ilacın kaçta kaçını kullandık? Ve ne kadar muvaffak olduk, bunun hiç olmazsa neticesini kendi alemimizde tartmaya çalışacağız ki bu dersler bize bir şey versin. Yoksa iyi gittik işte orada oturduk, ondan sonra ders okundu, ondan sonra çay içtik ayrıldık. Elhamdülillah güzel, muhakkak müspet güzel şeyleri var. Ondan sonra ilmi olarak da bir şeyler öğreniyoruz. Ama akıl ve kalp ittifakıyla bu meseleleri almak ve hayatımıza tatbik etmek elbette çok daha güzeldir, çok daha menfaatlidir inşallah. Okuyayım. 9 emir. 1. Müsbet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Maalesef bizde de var bu hastalık. Yani kendi hizmetimi yapmam gerekirken Allah'ın bana tevdi ettiği vazifeyi icra etmem gerekirken yapmıyorum. Başlıyor filan cemaat var ya, filan grup var ya, filan vakıf var ya, filan adam var ya diye. Bu bize yabancı değil. Bu tanıdığımız bir şey yani. Birinci şey, kaide şu. Müsbet hareket edeceğiz. Kendi hizmetimizin tervicine çalışacağız. Revaç bulmasına, yayılmasına çalışacağız. Başka hizmetlerdeki kusuratı mevzu bahs etmeyeceğiz. Dua edeceğiz. Ya Rabbi o Müslüman kardeşlerimizin de hataları varsa onları da Ya Rabbi düzeltmeleri için onlara imkan ver, yol göster diye. Bizim de varsa kendimizi en evvel düzeltmeye çalışacağız. En büyük hastalık bu. Kendimizi düzeltmeye çalışmadan başkalarını düzeltmenin yollarına bakıyoruz. Müsbet hareket. Birincisi bu. Kendi mesleğimize çalışacağız. Başkalarının mesleklerinin hatalarıyla uğraşmayacağız. Vazifedar değiliz ki. 2. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. Şimdi biz ne diyeceğiz? Ya filan cemaat var ya, filan grup var ya, onlar işte bizden şöyle farklı bir hizmet tarzları var deyip o farklılığı mı göreceğiz? Ki zenginliktir bu. Onu mu göreceğiz? Yoksa Rabbimiz bir, razıkımız bir, halıkımız bir, hakimimiz bir deyip Allah'ın 1001 ismi adedince birlik rabıtalarını bulacağız. Hangisine bakalım biz? Bakın, ihtilaf noktası Kur'an'ın öngördüğü, Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle kabul ettiği bir şeydir. Onlar böyle Kur'an'a hizmediyor, biz de böyle Kur'an'a hizmediyoruz deyip ona medarınız rıza ile bakmamız gerekirken maalesef şeytan gözümüzde büyütüyor, onu görüyoruz. Oysa onu değil, Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi adedince birlik rabıtalarımız var, ona bakmamız gerekiyor. Bu bir. Peygamberimiz bir. Aleyhisselam. Kitabımız bir. Kıblemiz bir. Dinimiz bir. Bir, bir, bir. Ona kadar bir, bir diyoruz adımız. Esma-i İlahi adedince bin birler. İslamiyet'in hakikatları kadar da yüz kadar belki hakikatımız var. Ondan sonra memleketimiz bir bunlarla. Dilimiz bir. Değil mi? Köyümüz bir. Oturduğumuz yer bir. İlahir. Soluduğumuz hava bir. Ya adam geliyor mesela diyor ki sen nerelisin? Ben Siirtliyim diyorum. Adam diyor ki sen benim hemşerimsin diyor. Bak oradan bir ittifak rabıtası kuruyoruz. Değil mi? Yani hemşehri olduğumuz için bir ittifak rabıtalığı var da ondan dolayı da biraz daha yakın duruyorsan Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması adedince bizi birbirimize bağlayan rabıtalar varsa bunları kullanmamak eblehlik değil midir? Ya. Etik değil arkadaşlar. Bunlar Kur'an'ın bize emirleri. Ama Bediüzzaman bize naklediyor. Ama emirler kimin? Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği emirler. 3. Ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düstunu rehber etmek. Yani şu anda en fazla muhtaç olduğumuz konuların başında da bu geliyor sanki. Şimdi dünyaya bir meslek düşünün. Adam ne olsun diyelim mesela? Makine mühendisi olsun. Adam diyebilir ki buna hakkı var. Meslekler içerisinde en güzel meslek makine mühendisliğidir demeye hakkı var. Ki orada sebat etsin, ilerlesin. Makine mühendisliği bütün mesleklerden daha güzeldir demeye hakkı var. Ki o yolda sebat etsin, yürüsün. Başka birisi der ki bana göre öğretmenlik daha güzeldir. Dünya mesleklerde bunu anlıyoruz. Herkes hak verir. Ama Kur'an'a hizmet ifa eden mesleklere geldiğimiz vakit biraz orada tam hak vermiyoruz bu hakka da. Yani ben şunu demem gerekiyor. Evet, Risale-i Nur yolu şu zamanımız için, zamanımız insanın ruhu için en güzel meslektir. En güzel hizmet tarzıdır diyebilirim. Buna hakkım var ki burada sebat edeyim, hizmet edeyim. Ama sadece bu meslekle Kur'an'a hizmet edilir dersem insafsızlık ederim. Veysel'imiz diyor ki, cemaatlerin birbirinden ayrıldığı kırılma noktalarından birisi de budur. Bunu şöyle düzeltin. Herkes Kur'an'a hizmet eder. Herkes Kur'an'ın hizmetkarıdır. Herkes Allah'ın davasında bulunuyor. Ama benim elde ettiğim meslek, hizmet tarzı hepsinden daha güzeldir. Dediniz mi? Hiç kimsenin burada gocunacak bir şey yok. Herkes de bunu diyebilir. Sadece hak benim mesleğimdir. Sadece benim mesleğim bu asra hitap ediyor dediniz mi? Burada diğer cemaatleri de kırmış oluruz. Bunu da dememek gerekiyor. Ama bazen kulağımıza sanki geliyor gibi. Sadece bu yol var, sadece bu tarz var, sadece bu hizmet var, sadece bu cemaat var diye. Bunlar yanlıştır. En azından üstadımızdan bunu öğreniyoruz. 4. Ve ehli hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Allah bizi muvaffak edecek mi? Evet. Nasıl muvaffak edecek? Ayrılmakla mı? Hayır. Birbirimize yabani bakmakla mı? Hayır. Birbirimizden küsmekle mi? Hayır. Bakın hep cevabımız hayır. Peki neyle Allah bizi muvaffak edecek? Vifakla, ittifakla, birleşmekle Allah bizi muvaffak edecek. Şart bu yani. Allah bu şartları koymuş. Dikkat edin tarihte ecdadımız hangi şekilde, hangi tarzlarda muvaffak oldu? Bu Allah'ın koyduğu kanunlarına riayet ettiği sürece. Bu kanunlara riayet etmediği vakit ecdat mecdat Allah dinlemiyor. Müslüman dinlemiyor Cenab-ı Hak. Kafirleri de muvaffak ediyor. Müslümanları da mağlup ediyor. Ya. Evet. Tekrar okuyayım. Ehli hakla ittifak tevfik-i ilahinin bir sebebidir. Allah'ın bizi muvaffak etmesinin bir sebebidir. Ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Diyanetteki izzet neyi gerektiriyor? Ehli imanla birleşmeyi. Niye? Çünkü bakın dikkat edin. Camide Müslümanlar sıkı saf tutarlar değil mi? Saflarınızı sıkı tutunuz diyoruz. Bak burada İslamiyet bize bir şey öğretiyor. Camide saflarınız sıkı olduğu gibi dışarıda da birbirinizle öyle ittifak ediniz. Omuz omuza, el ele, kuvvet kuvvete veriniz ki siz orada da muvaffak olunuz. Orada 27 kat sevap alıyoruz. Burada da belki de kuvvetimiz en az 27 kat artar. 5. Hem ehli dalalet ve haksızlık, tesanüt sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında o şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahs-ı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek. Ya. Bakın bir yer okuyayım size. Ondan sonra tekrar burayı bir izah edelim. Şimdi yine tarihe gidiyoruz. Tarih bir aynadır. Mazi bizim için çok mükemmel bir aynadır arkadaşlar. Mesela arabada giderken dikiz aynalar var malum. Dikiz aynaları. Ona bakıyorsunuz, arkayı görüyorsunuz. Niye arkaya bakıyorsunuz? Niye seyrediyorsunuz arkayı? Seyredilmemesi gerekiyor da. Oraya geçtik zaten. Biz arkayı kontrol ediyoruz ki önümüzü sağlama alabilelim diye. Doğru mu? Yoksa arkaya niye bakıyorsun? Bakmadan. Olur ki bir araba bizi sollamak üzerinde ya da olur ki bir şey olmuş, böyle olmuş, neyse. Arkaya bakmak zorundayız, durumundayız. Yoksa aynaları kır geç de. Onlar olmazsa şoför yarıya iniyor. Değil mi? Aynı şekilde bir insan maziye dönüp bakmazsa, tarihe dönüp bakmazsa gücü en az yarıya iniyor. Acaba mazide ecdat hangi yolda muvaffak oldu? Hangi yolda şarampola yuvarlandı? Hangi şekilde davrandı da Allah onları muvaffak etti? Hangi şekilde davrandı da Allah onların ellerinden kuvveti aldı? Muvaffak olamadılar. Maziye dönüp bakmayan hiçbir millet muvaffak olamaz. Ve dikkat edin, devlet idarecileri hep maziden ders alırlar. Ya da almak zorundalar. Almayanlar hep tökezlerler. Şimdi burayı bir okuyalım. Ey ehli iman! Zillet içinde, esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. Yıl 1492, Endülüs Emevi Devleti. İspanya'da kurulmuş, Avrupa'da kurulmuş ve hemen hemen 600 sene ayakta kalmış, Avrupa'ya medeniyette üstatlık etmiş muazzam bir İslam devleti. 600 sene. Hiç dikkat ettik mi? Nasıl yıkıldı? Küçük bir köyüm olsun ama burada benim bayrağım dalgalansın fikri. Muhtariyet olsun. Ya da işte derebeylik manasında olsun. Ya da küçük küçük beylikler manasındaki zihniyetten olsun. Koca bir devlet perişan oldu. Öyle diyorlar. Onların o kurduğu medeniyette yazdığı eserler, kitaplar böyle haftalarca oradaki akarsuları böyle mavi şey yapmış, aktırmış. Adamlar atmışlar. Ve öyle diyorlar, oradaki akarsular, oradaki deniz böyle kıpkırmızı olmuş onların dökülen kanlarından arkadaşlar. Bunun sebebi de yine biziz. Bir insan mağlup olmak istemedi mi Allah mağlup etmez. Perişan olmak istemedi mi Allah perişan etmez. Zillet altına girmek istemedi mi? Allah zillet altına girdirmez. Biz neysek kader ona göre işliyor arkadaşlar. Ey ehli iman, burada bir ihtar var. Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihvetun kal'ay kutsiyesi içine giriniz. Tahassun ediniz, korununuz. Buraya girdin mi korunursun. Nedir bu kale? İnnemel mu'minune ihvetun. Ancak müminler kardeştir. Şimdi müminler de birbirinden ayrıldı mı, düşman oldu mu? Ehli gaflet de bunu fırsat bilip ittifak edip üzerine yürüdü mü? Mukadder olan sonuç nedir? Belli. Yoksa, burası çok mühim, yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Bakın bir yerde, artık açık konuşmanın zararı yok. Bunlar da maalesef bizim şu anda durumumuz bu. İsrail'in, affedersiniz, bir köpeğine bir Filistinli saldırsa en az 40 tane Filistinli'nin orada cesedi çiğnenecek. Doğru mu? Ama 1000 tane Filistinli orada cesedi çiğnense kimsenin hukuk soracak, hak soracak bir mecali yok. Bunun sebebi ne?
İttifaklarının olmaması. Ya.
Bunu şimdi niye suçu İsrail'e atalım biz? Yani hep suçu bakıyoruz. Mesela suç kimde? İsrail'de. Başkaları da kader diyor. Nasrettin Hoca'nın evine bir hırsız girmiş. Evini talan etmiş. Silip süpürmüş. Bu da gelmiş vaveyla ediyor. Evime hırsız girdi, perişan etti, evimi yaktı, yıktı, mahvetti neyse. Birisi gelip akıl veriyor. Diyor ki hoca, pencereni açık bıraktın. Başka birisi başka bir akıl veriyor. Kapıyı açık bıraktın. Başka birisi bir açık, neyse. Hep suç hocada. Adam duruyor diyor ki peki diyor bu hırsızın hiç mi suçu yok? Burada bizim Allah için söyleyelim hiç mi suçumuz yok yani? Müslümanların sadece yarısı ya. Aynı bayrak altında girmesin. Sadece desinler ki biz birleştik arkadaşlar. Avrupa Birliği herkes kendi bayrağını kendi sınırlarını taşıyor ama bir birlik oluşturmuşlar. Yek vücut olmuşuz diyorlar. Bizim sadece yarımız ya. İsrail orada arkadaşlar 10 gün tutunamaz ya. Tokatlarını vursalar Müslümanlar yarısı değil, onda biri boşa gider ya. Onda 9'u boşa gider ya. Ama niye peki bizimle oynuyor? Sebep yine biziz. Suç yine bizde. Şimdi gelelim cemaatlere geleceğiz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkârane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Tekrar buraya okuyayım. Bugün ancak İkinci sebebi bitirebileceğiz. Hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüt sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında ehli dalalet birleşti ve muazzam bir deha gibi bir kuvvet oluşturdu ve geldi hücum etti. Böyle bir zamanda o şahs-ı maneviye karşı, burada şahs-ı manevi var, orada şahs-ı maddi var. O şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin karşı koymanın mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahs-ı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek. 6. Ve hakkı batılın savletinden kurtarmak için. Hak batılın savletine girmiş. Batıl hakkı istila ediyor. Peki komünizmin, dinsizliğin, ateizmin, siyonizmin hakkı tam yuttuğu bir vakitte, tasavvuf ettiği bir vakitte biz ehli hak olduğumuzu iddia ettiğimiz insanlar, müminler, cemaatler ne yapmamız lazım? hakkı batılın savletinden kurtarmak için, değil mi, İttifak edeceğiz. Velev ki onların inadına, velev ki onların mağlup olması için, velev ki müminlerin izzetinin kurtuluşu için ya. Hakkın yerden kaldırılması namına bunu yapmak lazım. Ha, burada çoğumuzun ciddi mesuliyeti var. Özellikle cemaatlerin başında olan ve vazifedar olan büyüklerimize ciddi manada iş düşüyor. Bunu bir şekilde halletmenin yollarına bakmak icap eder. Bir defa deseler ki filan cemaatin abisi, lideri, şeyhi filanları ziyaret etti, ciddi manada buzlar erir. Bir defa deseler ki filan kendi makalesinde filandan çok müspet bahsetmiş, çok buzlar erir ya. Ama duyduğumuz o kadar şey var ki. Çıkıyor bir hocamız vaaz kürsüsünde birisini aleyhinde atıyor. Başka birisi çıkıyor kendi televizyonunda, kendi alanında, kendi kanalında başka birisini aleyhinde atıyor. Böyle bir grubu, böyle bir cemaati, böyle bir cemiyeti Allah da muvaffak etmez. Onun için hakkı batılın savletinden, tasarrufundan kurtarmak için ittifak etmek. 7. Nefsini ve enaniyetini. 8. Ve yanlış düşündüğü izzetini. İzzetim var benim. O benden bahsetsin. Ben ondan niye bahsedeyim? O bana gelsin. Niye ben ona gideyim? O benim elimi öpsün. Ben onun niye elini öpeyim? Gibi yanlış düşündüğümüz bir izzet var. Ve 9. Ve ehemmiyetsiz rekabetkârâne hissiyatını. Ehemmiyetsiz rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder. Burası çok mühim. Rekabetkârâne hissiyat. Ya ben senin rakibin değilim ya. Ben senin yardımcınım. Ben senin dostunum. Ben senin arkadaşınım dememiz gerekiyor. Bunlar dersleri anlatıyoruz da. Fakat uygulamaya geldiğimiz vakit tökezliyoruz. Ya aynı hata hepimizde olabiliyor. En azından bu gibi dersler tövbe etmemize, yanlış düşündüğümüz doğrular varsa onları düzeltmemize, yanlış izzetimizi nerede kullanmamız gerektiğine dair bir anahtar hükmü nedir? Bir hazineyi açıyor. Biz de bu hazineyi açmak için böyle bir anahtar hükmündeki dersi alacağız. Ve inşallah hayatımıza tatbik edeceğiz. İnşallah. Haşiye. Hatta hadisi sahih ile ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları ehli Kur'an ile ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi. Hadis-i sahihte var. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, benim şeriatımla amel edecek. Hazreti Muhammed aleyhisselamın ifadesi. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek. Meryem oğlu İsa gelecek. Haçı kıracak. Domuzu öldürecek. Şeriatımla amel edecek mealinde hadisler var. Buradan da üstadımız şöyle bir güzel ders çıkarıyor. Hadis-i sahile ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları ehli Kur'an ile ittifak edip, bir hadis daha var. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder. Allah-u Alem bunun bir manası şudur ki diyor üstadımız. İsa aleyhisselam İsevileri temsil eder. Hazreti Mehdi Müslümanları temsil eder. Ahir zamandaki Müslümanları. İsa aleyhisselamın Hazreti Mehdi'ye namazda iktida etmesi demek, İsa aleyhisselamın tabileri hükmünde olan Hristiyanların Müslümanlara tabi olmaları ve iktida etmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla hakiki İseviler, biz İseviyiz deseler de isim olarak İsevidir, sıfat olarak Müslüman olacaktır. Çünkü niye? Bunlar bütün hakikatları Kur'an'dan, Hazreti Resulullah'tan, İslamiyet'in ruhundan alacaklar. Peygamberimizi peygamber olarak kabul etseler, Allah'ın birliğini kabul etseler, itikada dair meselelerde Kur'an'la düzeltseler, ismimiz İsevidir deseler de sıfatları Müslümanlıktır ve üstadımız Müslüman ise bilen ünvanına layık bir cemiyet tabirini kullanıyor. Müslüman İseviler ünvanına layık bir cemiyet. Dolayısıyla böyle bir cemiyet şu anda teşekkür etmiş. Ayak seslerini de işitiyoruz. İstikbale matuf çok güzel bir şekilde ümitle ve parlak hissiyatlarla bakmamıza da bunlar inşallah vesile olacaklar. Yani İsevi'nin içerisinde ciddi bir tasaffi ve İslamiyet'e ciddi manada bir inşallah yöneliş başlamış. Ve üstadımız burada ta 1930'lu yıllarda bu müjdeyi de veriyor. Ve ders veriyor. Sadece müjde değil. Hatta hadis-i sahihle ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları ehli Kur'an ile ittifak edip müşterek düşmanları, ortak düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanlığın hakki dindar ruhanilerle dahi medar-ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtır arkadaşlar. Şimdi bakın, üstadımız diyor ki hariçte bir düşman teşekkür etse, dahildeki adavetleri unutmak olan bir maslahat-ı içtimaiye var. Ve bunu da en bedevi kavimler de yapmışlar. Mesela Vanlılar var aramızda. Bazı aşiretler birbirleriyle dövüştükleri vakit dışarıdan Sipkan veya Hasenan gibi aşiretler diyor zuhur ettikleri vakit o iki düşman kabile birbirlerinin arasındaki düşmanlığı muvakkaten atıyor. Harici düşmanı def ettikten sonra tekrar kılıçları birbirlerine sıyırıyorlar. En bedevi kavimler de bunu yapıyorsa biz Müslüman aşiretler hükmündeki cemaatler, cemiyetler, dernekler, vakıflar harici düşmanı kovuncaya kadar dahildeki adavet hükmündeki ya da adavete vesile olacak sıfatlara, durumlara, vaziyetlere bakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Üstadımız diyor ki madem ki düşmanımız komünizm, dinsizliktir, öyleyse dinlerini muhafaza etmeye çalışan Hristiyanlar da bizimle, biz de onlarla en azından medar ihtilaf olan noktaları görmemiz gerekiyor. Çünkü müşterek düşmanımız olan dinsizlik var, onu def edinceye kadar. Madem ki Hristiyanların ruhani kısımlarıyla dahi ittifak noktası bulmamız ve ittifak etmemiz gerekiyorsa, elbette dindaşımız, kardeşimiz ve aynı Kur'an'ı okuduğunu iddia eden, aynı peygambere tabi olduğunu iddia eden Müslüman cemaatler haydi haydi bu ittifakı yapması gerekiyor. Ta ki ehli küfrü def edinceye kadar, ehli küfrün İslamiyet'e olan savletini kırıncaya kadar. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin.